Craft bira dünyasını işin uzmanlarından dinleyerek bu lezzeti ve kültürü daha yakından tanıdığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bu içeriğin hayata geçirilme sürecinde yol arkadaşımız olan ve bu alandaki hakimiyetiyle hem craft bira dünyasının önde gelen oyuncularıyla buluşmamızı hem de derinlikli bir şekilde konuyu ele alabilmemizi sağlayan destekçimiz Sanayi Bira ekibine çok teşekkür ederiz. Haydi bölüme geçelim. Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Ben Atakan.
Ben Koray.
Craft bira dünyasının derinliklerine inmeye ve keyifli bir sohbete hazırsanız yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Feliz Kulpa'dan sevgili Noyan Kram bizimle. Hoş geldin abi, nasılsın?
Hoş bulduk. Teşekkürler, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
Bizler deyiz vallahi, sağ olasın. Teşekkür ederiz davetimize vakit ayırıp katıldığın için. Çok değerli, keyifli bir seri oluyor. Seni de ağırlamaktan da oldukça mutluyuz.
O da güzel, teşekkürler.
Süper. Dilersen hem böyle bir sosyal hayattan, hem hobilerden, hem de işin profesyonel yaşamından bir seni tanıyarak başlayalım.
Ben Noyan. 1977 İstanbul doğumluyum. Bayağı oldu yani. 14-15 yaşlarında ben İzmir'e taşındım. O yüzden kendimi İzmirli affederim. Kendimi hani arkadaşlarımı İzmir'de buldum ve çok uzun zamandır da buradayım. Ankara'da okudum. Kimya mühendisi oldum. Çoğu insan kimya mühendisiyle bira üretmenin bağlantılı olduğunu düşünüyor. Ama bir açıdan yanlış, çünkü YouTube olduğu sürece herkes her şeyi yerden öğrenebilir. Ama işime yaradı mı? Yaradı denebilir. Dediğim gibi 1977 doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum. Bir çocuğum var. 12 yaşında bir kızım var.
Ne güzel. Allah bağışlasın.
Bira üretiyordum evde. Artık öyle bir hobim yok. Ne yazık ki. Bu arada yeni hobiler edindim. Çok uzun süre sporla uğraştım. Triatlon yaptım 10 yıl kadar. Zaten hemen hemen onların sonunda ben evde bira üretmeye başladım. Onu da zaten profesyonel olarak bir üretmeye geçince bıraktım.
Tabii hobi artık işe dönüşmüş zaten yani.
Evet. Son dönemde bira işi dışında mühendis olarak beyaz yaka 13 yıl çalışmışlığım var rafineride. Mühendis olarak danışmanlık yapıyorum bazı şirketlere. Bir üretimin yanında hobi olarak yaptığım şeylerden biri bu ara. Sporu oldukça azalttım. Hala zaman zaman koca bisiklete biniyorum ama dans etmeye başladım. Tango öğreniyorum.
Aa, ne güzel.
Yeni şeyler öğrenmek gerektiğini düşünüyorum. Bizi canlı tutan şeyler bunlar. Biraz aslına bakarsanız biraz böyle başladı. Yeni bir şey yapma, yeni bir şey üretme ihtiyacıyla başladı.
Anladım abi, süper vallahi, teşekkür ederim.
Burada şimdi İstanbul'da doğdum, sonra İzmirli oldum diyorsun. Ben İzmirliyim abi. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Böyle biraz daha şey.
Hangimiz daha iyi?
Ben daha İzmirliyim falan. Saçma bir mücadeleye giriyormuşuz. Yok abi, yani şu an hakkını veren sensin. Ben İstanbul'dayım, o yüzden saygı duymaktan öteye gidemiyorum. Abi üretime geçme süreci, yani sonuçta İzmir gerçekten aslında geriye döndüğümüzde tarihsel olarak yani biranın çok eskiden üretildiği, bayağı 140-150 yıllık bir süreç var orada geriye dönüp baktığımızda. Siz burada İzmir'de tekrar bir bira üretmeye başladınız abi. O giriş süreciniz nasıl oldu ve bu sorunun ucuna şeye ekleyeceğim abi. Karşıyaka Çivri de üretiyorsun. Bir de niye bu kadar merkezi bir yerdesiniz? Ve beraber iki soruyu böyle iletmek istiyorum.
Hepsinin güzel cevapları var. Öncelikle biz başladığımızda bu işe Prokop markasından haberdar değildik. Ama başlar başlamaz da öğrendik. Yani Türkiye'de biranın ilk defa bir kadın tarafından İzmir'de üretildiğini belki birçok dinleyici de bilmiyordur. O sırada biz de bilmiyorduk. Yani Bomonti kardeşlerin İstanbul'da bira üretiminden yaklaşık 30-40 yıl önce İzmir'de Prokop adında İki çocuğu ve bekar olan bir kadın bira üretmeye başlamış Alsancak'ta, o zamanki adıyla Punta'da, ve İzmir halkına bira satmaya başlamıştı. Biz bunu dediğim gibi işe girişmeye karar verdikten hemen sonra öğrendik. Çünkü bir araştırma ihtiyacı oluyor bunu yapmaya başladığında. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz, yaptığımız şey buraya uygun mu diye ve bununla karşılaştık. Bunu da dinleyiciler buradan öğrenmiş olsunlar. Türkiye'de ilk bira İzmir'de bir kadın tarafından üretildi. Ondan sonra tabii ki işin mihenk taşlarından Bomonti kardeşlerin İstanbul'daki Bomonti fabrikası geliyor. 1870'lerdeydi galiba. Biz nasıl başladık? Bizimki abi şans biraz. Yani ben hiçbir zaman bir bira hayranı olmadım. Birayla çok geç tanıştım. Ben üniversitenin sonlarına doğru alkolü tüketmeye başladım aslına bakarsan. Hikaye şöyle başladı. Ben yaklaşık 10 küsur yıldır beyaz yaka olarak çalışıyordum bir firmada, bir üretim firmasında. Ve günün sonunda, 10 yılın sonunda insan üretmediğini fark edebiliyor. Yani üretmek insani bir ihtiyaç olarak görüyorum ben bu arada. Ve ben 10 yılın sonunda üretmediğimi fark ettim. Ve bizim hikayemiz biraz Phil ve Mike adında iki İngilizle başladı. Bu biraz değişiktir. Phil ve Mike böyle iki Londralı arkadaş. 2013 yılında Londra'dan evlerini satıyorlar. Çiftlik alıyorlar ve çiftliğe yerleşmeye karar veriyorlar. ve hani onların kanunları ve kuralları gereği de çiftlikten para kazanmaları gerekiyor. Yani evlerini yapacaklar falan filan ve ben bunu bir belgeselde izliyorum. Mimariyle ilgili bir belgeselde. Bu adamlar ilgimi çekiyor. Şöyle ilgimi çekiyor. Çünkü hayatlarını 180 derece değiştiriyorlar ve sabah 4'te partiden dönerken sabah 4'te domuzlara yem vermek için uyanmaya başlıyorlar. Hani öyle bir değişimden bahsediyorum. Neyse ben bu adamları izlemeye başladım. Bir şey üretme ihtiyacım var o sırada. Hiçbir şey üretmediğimi, üretken olmadığımı ve bir nevi çalıştığım saatleri boşuna getirdiğimi düşündüğüm dönemde. Bu adamlar çiftliklerini kuruyorlar, evlerini yapıyorlar ve evlerin altında bir üretmeye başlıyor. Bu kadar basit bir andı benim için. Ben bu üretme ihtiyacı karşısında bir belgesel izlerken iki tane adamın evlerinin altında bir ürettiğini gördüm ve bakıp sadece bunu ben de yapabilirim dedim. Bu herhalde 2015-16 civarında falandı ve ben bunun üzerine evde bira üretmeye başladım. Yani benim birayla tanışmam, bira üretmeye girişmem, birayı çok sevmem, onun arkasında bir romantik hikaye olmasından kaynaklı değildi. Sadece ve sadece bir şey üretmeye olan ihtiyaçtandı.
Abi kendine göre bir ciddi bir motivasyonu varmış. Üretme enerjini buraya yönlendirmişsin.
Kesinlikle ama o an tabii ki Bill ve Mike atıyorum ahşap oyma yapsalar da evlerin altında herhalde konuşuyor olmazdı. Başka bir şey olabilirdi. Yani bu biraz tesadüf. Eski eşim Nüke bizim ailenin girişken olanıydı. Dolayısıyla o günün sonunda evdeki onca tantananın acaba ekonomik bir değere dönüşmesi mümkün mü diye bir soru sordu. O mimardır, ben mühendisim. Oturduk, çaptık, böldük. Bu işin altından kalkabileceğimizi düşündük. O sırada Garaguzu vardı ve Pablo da üretime geçmek üzereydi. Henüz başlamamıştı çalışmaya. Ve biz de gözümüzü kararttık ve girecek. Çünkü hani bir hesap yapıyorsunuz. Ben bunu kaldırabilir miyim? Bu tesisi açabilir miyim? Bunun için gelirim var mı? Ama günün sonunda pazar araştırması yapmanız çok kolay değil. Yani pazar araştırmasına biz gittik oturduk. İthalat, ihracat verilerine baktık. Türkiye'nin ithal ettiği yabancı bira son 5 yılda %360. Bu demek ki farklı biralara doğru bir yönelim var dedik ve işe giriştik. Çiğli'yi sormuştum. Evet, İzmir küçük bir yer. Aslında İzmir'de her yer merkezi, yani çok dışarı çıkmazsa. Bizim ilk planımız Urla'ydı. Bizim Urla'da bir arazi var. Arazide de bir taş yapı vardı. Onun içinde yapmayı planlıyorduk. Hatta bütün ekipmanları da oraya göre sipariş ettik. O yüzden bizim tanklarımız falan biraz kısadır.
Şu an Urla'da olmak çok güzel olabilirdi yalnız.
Urla'da olmak çok güzel olurdu. Gerçek. Ama işte bazı yasal izin sorunlarından dolayı orada ne yazık ki yapmak mümkün olmadı. Şu anda orada yaptığımız yapıda kardeşim oturuyor bu arada. Kendine eve çevirdi orayı. Biz de yeni bir yer arayışına girdik. Nüket bir taraftan, ben bir taraftan. Nüket Çiğli taraflarını dolaşırken tabii bütün sanayi sitelerini dolaşıyoruz. Küçük bir sanayi sitesi vardır bizim Atatürk Organize Sanayi'nin hemen yanında. Orada dolaşırken bir motosiklet diye soruyor girişken kanalına. Biz buralarda kiralık bir dükkan arıyoruz diye. Motosiklet de şeyi soruyor. Ne yapacaksınız diye soruyor. Enteresan şekilde. Nüket bira yapacağız deyince gayet dürüst ve açık şekilde adam takip et beni diyor. Böylece şu anda 7 yıldır üretim yaptığımız dükkanı buluyoruz.
Abi bu İzmir'de olmanın bir artısı diyebiliriz mi?
Ya. Hatta yani bir sonraki soruyla da çok uyumlu yani. Senin varsa abi sana eklemen, buyur abi.
Başka yerde bu soruyu sorsan kiralık dükkan yok kardeşim git falan diyebilirlerdi belki ama İzmir'de iş biraz değişik olabiliyor işte.
Evet, hani İzmir'de iş farklı oldu. Dediğim gibi hani bu bira üretimine başlamamız da bira üretimini yapacağımız yeri bulmamız da hepsi tesadüflerin eseri oldu. Ama diğer sonuçlarla da çok karşılaştık. Yani hani etiketleme için, şişe etiketleme için makine alacağız. Bize etiketleme makinesi satmayan oldu. Bira şişesi etiketleyeceğimiz için. Hayır, etiket makinesini geçtim. Belki onun bir şeyi vardır da. Biliyorsunuz temizlik vesaire için kimyasallar kullanıyoruz üretim aşamalarında. O kimyasalları alamadığımız oldu.
Vay be. Yani...
Ve İzmir'deyiz. Ve bugünkünden birazcık daha rahat bir ortamdaydık. Öyle söyleyebilirim. Ama yine de bunlarla da karşılaştık.
Peki abi burada biraz tedarik tarafından yaşadığınız problemleri bir kenara bırakırsak işin İzmir halkı tarafından sahiplenilmesiyle ilgili bir boyutu aslında öğrenmek istiyoruz. Diğer bölümlerimizde de biraz konuştuk da şimdi burada aslında oldukça büyük üreticilere ev sahipliği yapan bir şehir olduğu gibi bir yandan da işte gözümün önüne de benim ailemde Seferihisar'da işte zaman zaman böyle şehrin merkezine inip işte daha arkadaşlarla falan takıldığımızda o kordondaki kalabalık ama orada çeşitli alkollü ürünler tüketen arkadaşlar vesaire böyle bir şehir dokusu var veya hani bizim böyle Caddebostan'da İstanbul'dakilerin görmeye alışkın olduğu yapıdan daha da keyifli bir ortam olarak tanımlıyorum ben aslında orayı. Şehrin ve buradaki tüketicilerin craft bireyle ilişkisi nasıl? Sizin gözlemleriniz nasıl?
Görünen ve yaşanan biraz farklı olabiliyor. hani İzmir'de yaşayan olarak aslında sensin elin taşı altına sokan diye. Onun bir sebebi var. Onun sebebi de şu, beni onaylayacak bir tahminen, İzmir alışkanlıklarını kolay değiştirmeyen insanların ülkesi ve rahat insanların şehri. İzmir'de bir alışkanlığı değiştirmek, insanlara yeni bir şey ikna etmek İstanbul'daki kadar kolay değil. Hatta neredeyse imkansız ya. Yani.
Hadi ya, o kadar mı ya?
Bence öyle. İzmir'in bu dönemde, son dönemde biraz hareketlenmesini sebeplenen bir tanesi aslına bakarsanız İstanbul'dan ve Ankara'dan beyaz yaka göç almış olması.
Pandemiyle birlikte artan bir trend sanırım değil
mi? Evet, pandemiyle, deprem korkularıyla vesaire uzaktan çalışmanın hayatımıza girmesiyle birlikte çok ciddi oranda göç aldı. Biraz faydalı oldu bize ama büyük ölçüde değil, çünkü İstanbul'dan bıkmış insanlar ya da işte Ankara'dan kaçmış insanlar İzmir'e geldi ve işte Urla'ya, Çeşme'ye, Seferihisar'a yerleştiler ve deneyeceklerini denemiş insanlar olarak geldiler. Biraz hareketlediler İzmir'i ama o kadar da fazla değil. İzmir'de satış yapmak çok zor. Yeni bir şey insanlara kabul ettirmek gerçekten zor. İzmir, İstanbul gibi insanların ortalama kazancının çok yüksek olduğu bir yer değil. Ortalama kazançlar İstanbul ve Ankara'ya göre çok daha düşük. Dolayısıyla insanlar tercihlerini bildikleri ve alışkın oldukları şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Zorlanıyoruz burada. O yüzden başka planlar peşindeyiz. Başka planlar derken görev üretmeye devam ediyoruz. Ama bunu kaydırıp birazcık daha farklı bir şekilde tüketiciye ulaştırma peşinde koşuyoruz.
Abi o zaman birazcık da artık İzmir çok methettik. Yeteri kadar İzmir'i övdük. Abi biraz bira özeline girip şöyle ince ince, hatta şöyle Queen Smyrna'yla ben biraz girmek istiyorum abi. Queen Smyrna'da Siyez buğdayı kullanılmıştı diye hatırlıyorum. Ya bu bambaşka bir şey. Yani buğday birası çok bildiğimiz bir şey ama yani Siyez buğdayı kullanmak nereden çıktı? Nasıl bir fikir oluştu? Oradaki süreç ne oldu?
Yani aslında bu da çok doğal oluştu. Şöyle, biz yurt dışına bira göndermek için sağda solda insanlarla konuşurken Fransa'da dağıtım yapan bir ekiple konuştuk. Ve onlar çok basit bir şey söylediler. Yani bizim kafamızdaki ampulü yakan o oldu. Yani bizim Türkiye'den gelecek bir West Coast IPA'ye ihtiyacımız yok. Bizim Türkiye'den gelecek bir Amber Ale'e ihtiyacımız yok. Bizim Türkiye'den gelecek bir Weiss'ına ihtiyacımız yok dediler. Çünkü bunlar dünyanın her yerinde üretilebiliyor doğru bileşenleri bir araya getirdiğinizde. Amerika'da da üretirsiniz West Coast'u, Fransa'da da üretirsiniz, Almanya'da da üretirsiniz, Hindistan'da da üretirsiniz ve bunların hepsi hangi bir olur? Ve bunu Fransa bize şey dedi, bize yerel bir şeyler lazım dedi. Pandemiden hemen önceydi ve bunu söyler söylemez bizim aklımızda da Siyez geldi aslına bakarsan. Siyez bugün yaklaşık 10 bin yıldır değişmeyen genetik dizilimiyle buğdayın atası olarak biliniyor. Zaten hani dönüp baktığınızda işte Göbekli Tepe civarına, hatta bazıları biranın ilk defa üretildiği, ilk defa bira yapılan yer olarak üretildiği demeyin, ilk defa bira yapılan bölge olarak sunuluyor. Bizim aklımıza direkt Siyez geldi ve Siyez'i ham olarak kullanıp bir bira reçetesi oluşturmaya çalıştık. Siyez'i ham olarak kullandık. Siyez'in tam olarak tadını, dokusunu aslına bakarsanız bireye direkt belki yansıtmadık ama orada yerli bir şey yapmaya çalıştık. İşte Bilecik'teki şerbet çotlarını kullandık o biranın içinde. Acı, yoğun bir bira değil. Çok fazla miktarda şerbet çotu kullanılmıyor ama onu kullanmaya çalıştık. Yani günün sonunda Belçika tipi bir buğday birasını, onların deyimiyle bir Belgian wheat, Anatolian wheat şeklinde çevirdik Siyez'de. Hatta Queen Simin olarak verdik ismini. Anadolu'da yaşamış olan Amazon kraliçesi. İzmir'in ismini aldığı kraliçe. O yüzden ona Queen Simina dedik. Ve onun etiketini sadece ihracat yapmayı planladığımız için o dönemde İngilizce hazırladık. Ama daha sonra pandemiyle birlikte o iş maalesef biraz
ülkede kaldı.
Evet, ve biz birayı günün sonunda yerli üreticilerin beğenisine sunduk. Bence o güne kadar yapılmamış olması enteresandı. Kendimi o konuda şanslı addediyorum. İnşallah bunun devamı da olacak.
Abi yani mutluluğu çok uzakta aramaya gerek yok. Çok fazla yerel ürünümüz ve değerimiz var aslında. Yani bu arada senden önce işte konuştuğumuz Trakya'ya da konuştuk. Ona da benzer bir şey söyledik. Abi Trakya çok acayip bir mahsul var. Bambaşka ürünler var. Anadolu'nun her yerinde bir şeyler var. Bunlarla bir şeyler yapmak çok güzel geliyor kulağa açıkçası. Dediğin gibi yani West Coast IPA'yı yapmak çok belki şey gelmiyor olabilir. Orada var abi zaten. Yapmış adamlar. Niye bir daha yapıyoruz?
Burada da yapıyoruz. Biraz da yapıyoruz. Yani hani üstüne niye bir şey koymuyoruz?
Aynen öyle. Ülkede bambaşka şeyler var yani. Onlar da daha çıkacaktır ama. Daha yolun başındayız bence bu craft beer olayında. Biraz emeklemedeyiz. Daha da güzelleşecektir muhtemelen.
Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Bir yandan da benim açıkçası Koray sen de katılırsın diye düşünüyorum. Hemen hemen diyeyim tüm bölümlerde. Bu topraklardan doğan bir ürün olması bunun en temelinde ve aslında burada kullanılabilecek bir sürü işte ham maddenin olması, işte onu besleyecek ve farklılaştıracak böyle kaynakların olması ile ilgili böyle güzel bağlar var ama hani tam değerlendirmekte zorlanıyoruz. Senin söylediğin gibi de işte daha da çıkacaktır da buna inanıyorum. Sizin yaptığınız bu çalışmada buna örnek olanlardan bir tanesi olmuştur diye düşünüyorum. Bir o kısım beni bayağı heyecanlanıyor. Bir de Noyan abi senin bu akışta giden ritmin beni rahatlatıyor yani. Ben bu tarz şeyleri severim. Hani illa bunu şöyle yapacağız, şunu şöyle yapacağız falan gibi modda değil de yapıyor. Yaptığı işten keyif alıyor. O arada karşısına bir şey çıkıyor. Talep çıkıyor. Fırsat çıkıyor vesaire. Bunu değerlendirir. Bu bence güzel bir iş yapma biçimi. Bizim de bu podcast süreçlerine yeni medya girişimizde benzer hikayelerimiz olmuştu. O yüzden çok iyi anlıyorum. O da verimli güzel bir gidişat sağlıyor aslında.
Evet evet. Biraz hayatta kalma yöntemi olsa bile uyum sağlamak, değişmek, günceli yakalamaya çalışmak ya da kendi güncelini oluşturmakla insanlara kabul ettirmek bence önemli. Çünkü hani bizimki gibi niş bir iş yapan ekipler için hayatta kalmanın temel kurallarından bir tanesi geliyor bana.
Çok haklısın. Aynen. Şimdi biraz ülke içindeki İzmir ile başladık. Biraz ülke içindeki durumu konuştuk. Bir de sen aslında minik dokundun o taraflara ama olayın global tarafını merak ediyorum. İşte bir dönem yıllar içerisinde burada Almanya'ya ihraç ettiğiniz ürünler olduğunu da biliyoruz. Bu ihracat şu anda devam ediyor mu? Bu ürünlerin yurt dışında satılmasının size ne gibi katkıları oldu? İş yapış biçimini geliştirdi veya değiştirdi mi? Ve aslında bunun zorlayan tarafları da varsa bunlar da neler oldu? Biraz oradaki o dünyayı da merak ediyorum.
Yani bunun için çok böyle derine giremeyeceğim. Biz Japonya'ya ve Almanya'ya ihracat yaptık. Galiba Japonya'ya Garaguzu'dan sonra ilk biz yaptık. Yani çünkü hemen öncesinde bir Tokyo gezisi yapmıştım. Orada denk gelmiştim Garaguzu şirketine. Yine aynı kişiyle çalıştık biz de. Japonya'ya gönderdik ve Almanya'ya gönderdik. Bunun devamı gelmedi maalesef. Bunun devamı gelmedi çünkü biz bunu yapmaya hemen pandemiden önce başladık. Ve pandemiden çıktığımızda aslında bizim böyle çok hareket edecek mecalimizdi. İhraç şöyle güzel. Ürünümüz aslında fiyat olarak yurt dışında şey yapabiliyor.
Rekabet edebiliyor.
Doğru. Çünkü ÖTV girmediğinde işte işçilik ve diğer maliyetlerin Türkiye'de ucuz olması orada kabul edilebilir oluyor. Aynı zamanda yurt dışında hali hazırda bilinen bir craft bira trendi ve kültürü var. Dolayısıyla insanlar yeni bira denemeye açıklar. Bunu sunabileceğiniz bir pazar bulabiliyorsunuz. Bunu sunarken ÖTV ödemeden görece daha rahat dışarıya satmanız mümkün doğru bağlantıları kurduysanız. Biz bunun devamını getiremedik maalesef. Dediğim gibi pandemiden sonra aslına bakarsanız biraz enerjimizin azalması. Bir de şundan kaynaklanıyor, onu da söylemem lazım. Ambalaj konusu. Şişe ihraç etmek gerçekten çok zahmetli. Biz şişe ve fıçı üretimi yapıyoruz. Maalesef kutu bira üretimimiz yok. Ve şişeyle dışarıya bira göndermek deniz aşırı ve hatta karayolundan da fark etmiyor. Hem maliyetleri arttırıyor hem de işte saklama ve rafalama konusunda sıkıntılar oluşturuyordu. Yani günün birinde kutu üretimine geçersek bunu yine değerlendirmeye almayı planlıyoruz. Ama şu aşamada hani kutu üretmezken ihraç bizim için biraz zor, meşakkatli bir iş haline dönüşüyor. Çünkü burada zamanlamaları ayarlamak lazım, üretimleri tutup ayarlamak lazım, üretimi doğru zamanda göndermek lazım, üretim zamanlarını ya da teslimat zamanlarını kaçırmamak lazım vesaire vesaire. Şu anda bizim çok yönetebildiğimiz şeyler değil.
Biraz astarı yüzünden pahalıya geliyor gibi bir operasyon.
Operasyon olsak evet. Yani ben sağlıklı ihracatın aslına bakarsanız tutuyla yapılabileceğini düşünüyorum. İşe her ne kadar sağlıklı bir ambalaj olsa bile bira için o kadar sağlıklı değil.
Yani hem ağırlık olması daha şey olması dediğin gibi zaten çok zor. O yüzden de olsun abi biz içeriz. Yani biz tüketiriz sıkıntı yok. O yüzden biz mutluyuz. Tamam kötü bir haber ülke için belki ama biz bununla okeyiz diyebilirim yani.
Ya işte şey çok enteresan yani yıllardan beri Türkiye'de özellikle bu dövizin de yükselişiyle birlikte ihracat furyası çok övülen ve desteklenen bir yapıdaydı. Bununla ilgili son dönemde çok farklı sektörlerde kişilerle de bir araya geliyorum. Onlar da inanılmaz zorlanıyor. Sanırım biraz prosedürel konuların da etkisi var. Bir yandan da hakikaten dünyadaki ekonomik koşulların tabii senin burada Noyan'ın anlattığı örnekte biraz ürün spesifik olan zorluklar da var. Umarım çözülür tabii. Ama bu arada da farklı farklı fırsatlar çıkar. Noyan yakalarsın abi sen zaten o şeyde. Ben konunun böyle daha yine derinlikli master taraflarına doğru giriş içinde Kore'ye devrediğim sözü çok uzatmadan.
Abi master taraftan önce ben bu soru biraz bireysel koçuyor. Ben zaten eklemek istedim. İlk çıkan biraların isimleri çok zordu. Queen Smyrna'dan bahsettin. Tamam abi, yurt dışına gidiyordu. Okey, anladım. Abi sanayi bira üzerinde söyleyeceğim. Ya müşteri karşısında böyle yani bazılarını telaffuz edemiyoruz. Müşteri telaffuz edemiyor falan. Neyse abi, sonra en son gelen Good Old Days ve Çin Çin böyle bambaşka bir şey oldu, tamam mı? Değişti yani. Neden oldu veya başta neden böyleydi, niye oldu? Yani bir sürü neden var abi.
Biraz önce bahsettik. Yani hani değişmek lazım, uyum sağlamak lazım. Bizim ilk biraların isimleri İzmir'de alakalı oldu. İşte buğday biramızın adına Urla koyduk. Urla var. Bir blonde ale yaptık. Ona yerel dilde senin de hatırlayacağın bileceğin Asfalya adını verdik. Günün sonunda değişiyoruz. Şimdi Good Old Day ve bir Çin Çin yaptık. Ve bunun üzerine birkaç tane daha bira gelecek yazın ortalarına doğru. Bunların isimleri de biraz farklı olacak. Hatta Madame Mini üretmeye başladık. O henüz bize gelmedi. Bu arada bu bahsettiğim biraları şişelemiyoruz. Sadece fıçı olarak üretiyoruz bu yeni biraları. Bundan sonra çıkacak yeni biraları da aslında fıçı olarak üretmeyi planlıyoruz. Günün sonunda işler, planlar istediğimiz gibi giderse bir kutulama sistemine geçebilirsek daha sonra bunları kutuda da tatma şansımız olacak. Bu biraz şeyden doğdu. Yani böyle bir değişim gerekiyordu. Zaten craft biracılık yapıyoruz. Yazılı ve şeyli kurallar yok.
Kendi adıma söyleyeyim abi, çok sevindiğim bir şey oldu. Çünkü tüketici açısından da biraz kolay oldu işler. Gerçekten böyle daha telaffuz edilebilir, daha şey olması muhtemelen tüketimi de arttırdı. Yani ben bizim özelimizi söyleyebilirim. Biralar da güzeldi bu arada, tabii onu ayrı bir yere koyuyorum. Ama isim olarak da böyle daha net bizim adımıza çok keyifli oldu. Güzel bir değişim, yani pozitif bir değişim olduğunu söyleyebilirim. Fırsatımız olursa, o fırsatı sağlarsanız servis etmek çok isteriz tabii ki. Ne zaman olursa her zaman hazırız. Buradan abi sanayi biraya ufak bir bağlama yapacağım. Yani sizin tüm biralarınızı servis ettik. İzmir'de olmanın şeyiyle bazen tabii ki böyle her gün servis edemiyoruz ama yani iletişimde kalıyoruz. Yeni bira çıktığında tedarik edip onları servis etmeye çalışıyoruz. Burada sorumuzun ucunda sanayi birada yeni sürprizler olacak mı vardı ama muhtemelen yeni biralarınız olacaktır diye umuyorum. Sanayi bira tarafının abi, oradan sen bir iki kelam alabilirsek seviniriz. Yani artımız eksimiz neyse açık açık söyleyebilirsin. Biz de çok seviniriz.
Evet, sürprizlerimiz olacak. Yani sürpriz değil. Aslında biz 8'e çıkardık bira çeşitimizi. Zaten 6 ve 7'yi ilk defa sanayi birada bulduk. Bira severlere öyle söyleyeyim. Good Old Baby ve Çin Çin. Ondan sonra biz bir üretim daha yaptık. Bir brown ale yaptık. Brown ale'in adı da Madame Mini. O da fıçıladık. Onun için de bir süreç bekliyoruz. O süreç tamamlandıktan sonra tahminen sizinle konuşacağız. İki ürün daha gelecek. Bu iki ürün aslında biraz önce bahsettiğimiz şeyle de bağlantılı. Queen Smyrna'la da bağlantılı. Bahsettim, maltlanmamış buğday kullanmıştık. Biz diğer buğdayı tedarik ettik. Ve Denizli'den tedarik ettiğimiz siyasi Ankara'daki bir maltlama tesisinde maltlattık. Daha sonra buna da bir test yaptık. Aslına bakarsanız Queen Smyrna yaptığımızı bir adım ileri götürmeye çalışıyoruz burada. İlk defa Sears buğdayının maltından bir ürün gelecek. Testini yaptık. Güzel sonuç aldık. Koyu renkli bir buğday birası, biraz esmer renkli bir buğday birası olacak bu. Bu da ilk olacak tahmin ettiğiniz üzere. Onun arkasından bir light lager planlıyoruz. Bunun içinde de mısır maltı kullanılıyor. Ve onun arkasından aslına bakarsanız bizim planımız yeni bir seriye devam etmek. Bu maltlanmış siyazla beraber. Biliyorsunuz dediğiniz gibi hani siyazımız var, kara kılçımız var ve bunun gibi belki yüzlerce maltlanabilecek ve bireye dönüştürülebilecek ürün çeşidimiz var. Bunların bir serisi gelecek. Siyazı yapacağımız, matlanmış siyazı yapacağımız buğday birası bunlardan ilki ve zaten üçlü bir seriye dönüşecek günün sonunda. Ve büyük ihtimalle İstanbul'da bira severlere sanayi bira da sunulacak. Çünkü sanayi bira ürünün ilk ve tek örneği. O yüzden bizim için çok önemli. Bizim kendimizi de işi yaparken birazcık daha ümitli olmamızı sağlayan yerlerden bir tanesi. Çünkü hani diğer tarafta ümitsizliğe kapılacak çok şey var. Onlarla savaşıyoruz. Bu bağlantıyı kurmaya ihtiyacımız var. Daha fazla craft bira üreticisi olsun mu? Çok emin değilim. Bence şu an için yeterli sayıda ama daha fazla sizin gibi sanayi bira gibi bu ürünleri son tüketiciye ulaştırabilecek yerlere ihtiyacımız var. Yani üretim tarafında bence bir doygunluğa geldik gibi hissediyorum ben. Ama tüketim tarafı yeterince desteklenmiyor bununla. Belki bu da zaman içinde oluşacak. Belki ekonomi birazcık daha yüzeye çıkınca, insanların alım gücü birazcık daha kendine geldiğinde bunu yaşayacağız.
Abi pozitifiz. Yani biz bir tohum attık, güzel bir şey yaptık gibi. Sizden bunları duymak çok güzel geliyor açıkçası. Yani üretici tarafından, son tüketiciden. Evet, burası iyi bir şey oldu. İyi bir şey yaptık. Umarım devamı da gelir. Yani biz olmak zorundayız. Başkaları da inşallah bunu yapar. Böyle öyle. Umarım şu dediğin lafı şu noktaya getirebiliriz. Abi çok fazla satış yeri oldu. Artık üreticiye ihtiyacımız var. Üretici olsun diyeceğim bir noktaya geliriz. Ve birbirimizi böyle ittire ittire kocaman bir ekosistem haline geliriz diye umuyorum.
Umarım. Bizim de beklentimiz ve geleceğe dair dileğimiz o.
Temennimiz, niyetimiz, umudumuz, her şeyimiz. Bu arada Atakan, sana bırakmadan çok ufak bir şey söyleyeceğim abi. onu atlamak istemiyorum. Yeni biralar için türleri hakkında bence çok güzel tür seçmişsiniz. Yani özellikle bizim pazardan bizim hissettiğimiz ve gördüğümüz ve duyduğumuz yani boşluk olan yerlere temas ettiğinizi düşünüyorum. Hem light lager hem de buğday tarafında daha kavruk, daha koyu renkli buğday tarafında ciddi bir kitlesi olacaktır. Çok güzel olmuş. Heyecanla bekliyoruz deyip Atakan'a bırakıyorum.
Abi eyvallah. Aslında hem bu senin son eklemenle hem de Noyan'ın biraz önce anlattıklarıyla kesişen bir sorun var. Böyle yavaş yavaş da sona doğru da yaklaşıyoruz. Ama eklemek istediklerin varsa yine alırsak sevinirim abi. Hem Felis Culpa için hem de Türkiye'deki craft beer ekosisteminin geleceği için neler düşünüyorsun? Yani bir anladığım kadarıyla arz talep dengesini, üretilenin böyle daha çok talep edildiği bir ortamı sağlayacak kaynaklara daha çok ihtiyaç var ama bunun dışında senin tahminlerin, yorumların, buradaki ihtiyaçlar vesairelerle ilgili gelen neler yorumlamak istersin? Bir de Felis Culpa üzerinde de yorum almayı unutmayalım tabii.
Tahmin yapmak çok zor Atakan. Sen de biliyorsun bizim ülkemizde.
Evet maalesef.
Her şeyle zor bir pazardayız. Yani herhangi tek bir şey yok yani. Hani tek bir konuda zorlansak keşke. Ama hemen her konuda zorlanıyoruz. İşte büyük iki tane üretici var. Büyük iki tane üreticinin arasında çok uzun zamandır süren bir pazar savaşı var. Keşke tek üretici olsa mesela. O zaman bir pazar savaşı olmaz. Biz çok daha rahat olurduk. Ya olabilecek en zor pazardayız herhalde dünya üzerinde craft üretici. Yani karartmıyoruz enseyi, öyle söyleyeyim. Devam ediyoruz hala. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi biraz önce sanki üretim kısmı dolgunluğa geldi gibi hissediyorum. Craft bir üretim biraz bir hobinin, bir sevginin şeyi dışa vurma olduğu için hala üretime giren insanlar var. Bu da gayet normal, gayet doğal ve umarım çok iyi işler yapar etti. Ama bizim bunu son üreticiye ulaştırmamız lazım. Şu var, maliyetleri çok fazla düşüremiyoruz. Birçok konuda dışa bağımlıyız. Belki günün sonunda bir tane malt üreticimiz olsa bile birkaç tane daha malt üreticisine ihtiyacımız var. Yurt içinde üretilen şerbetçi otlarına ihtiyacımız var. Yurt içinde üretilen mayalara ihtiyacımız var. Bunlar bizim elimizi rahatlatacak şeyler. Şimdi arkası ham madde tarafından beslenmeyen ve dövizle içeri giren ham maddeler bizi zorluyor. Dolayısıyla biraz bu ayaklarına da bakmak lazım için. Yani belki bu ülkede mal üretilmesi lazım. Bu ülkede şerbetçi otunun biraz daha çeşitlendirilmesi lazım. Bu ülkede maya üretilmesi lazım. Ondan sonra işimiz birazcık daha kolaylayabilir. Onları görüyorum. Ama tabii ilk aşamada içinde bulunduğumuz ekonomik buhran mı diyeyim artık ona nasıl birisi edeceksek bilmiyorum. Ondan bir çıkmamız lazım. Onlar eninde sonunda çıkarız bu arada. Daha önce de yaşandı bunlar ve çıkıldı. Tekrar çıkılacaktır. Ama hani craft biranın ileriye gitmesi için bizim ham maddeyi biraz artık içeride üretebilmeye. Yani bira üretmeyi seven birisi varsa evinde ve bira yapmayı evinde seviyorsa ve bira fabrikası ya da bira üretimini profesyonel olarak yapmak gibi fikri varsa bence malt üretmeyi deneyebilir ya. Ya da acaba ben bu ortama maya sağlayabilir miyim, üretebilir miyim diye düşünebilir. Hani bunların da çok farkı yok aslında bu işten. Daha büyük katkı sağlayacaktır ve belki çok daha iyi işler yapacaktır benim sonunda. Böyle düşünüyorum yani hani yurt dışından aldığımız bu ham maddeleri içeren tedarik edebilsek ÖTV ve alkol ilişkilerle ilgili tam olarak mevzusuna hiç girmiyorum. O zaman birazcık daha rahatlayabiliriz diye düşünüyorum. Yan sanayinin gelişmesi lazım.
Anladım abi. Özetle konu çok ama Koray'ın da hep dediği gibi pozitif bakmaya da devam. Geçmişe göre oldukça iyi bir noktadayız. Daha da iyi noktaya da bu verilen emeklerle gideceğinden yana. Benim de şüphem yok. Özellikle tüm bu bölümlerin hani kayıt süresinde de bulunmuş ve bu sohbetleri yapmış birisi olarak o konuda içim çok rahat. Sizin de bu süreçteki emeklerinize sağlık diyorum ve bizim buradaki tüm bölümleri bitirirken sorduğumuz ortak sorular var. Onu sormak istiyorum. Burada sizin, senin kendinize örnek almış olduğunuz ve işlerini sıkı sıkı takip ettiğiniz özellikle globalde bir üreticimiz var mı?
Yok.
Bugüne kadar direkt çok net cevaplar almıştık. Direkt alıcı. Bu da güzel bir şey oldu.
Ya da işte Kraft Bira'nın öncüsü olmuş ve yani onu ciddi bir yere getirmiş. Ama adamlar artık Kraft Bira mı üretiyor acaba diye dediğimiz bir sürü insan var. Ben biraz fikirlerdeyim. O fikirlerin de şunun üzerine kurulu aslına bakarsanız. İşte hani Kraft Bira yerel olmalı bence. Kraft Bira aslına bakarsanız pazar yeterliyse yerel insanlar için olmalı. Ve Kraft Bira'da da biraz avun teli olmalı. Ben buna bakıyorum. Yani hani çok takip ettiğim bir üretici vesaire yok. Zaman zaman yani millet nasıl bir bira yapmış, paylaşmış mı, trend ne yönde bakıyoruz ama dediğim gibi ben yere olmaya çalışıyoruz olabildiğince elimizden geldiğince. Öyle takip ettiğimiz aman aman bir üretici yok. Yani idolümüz olan birisi yok.
O zaman şöyle yapalım abi. Şöyle sorayım. Abi şu birayı görürseniz için dediğim bir bira var mı? Şuraya gidersen şunu iç.
Şöyle söyleyebilirim, basit bir şey söyleyeceğim. Hiç bilmediğiniz şeyleri deneyin. Ve denemekten de korkmayın. Yani bunu söyleyebilirim ben. biraz yuvarlak olacak belki ama bir adres göstermektense bunun çok daha geniş bir dünyaya yönelteceğini düşünüyorum insanları. Denemekten korkmayın. En son ne zaman? Geçen sene şans eseri Belçika'da bir Massen gibi bir baba inmiştim. Orada bir bira gördüm. Adam barın sahibi aslına bakarsanız. Bira üreticiliğiyle işbirliği yapmış. Brandy fıçısı toplamış. Brandy fıçısı getirmiş. Başka bir üreticiye bir triple mail atmış ve sonra brandy fıçılarında kendi getirdiği brandy fıçılarında dinlendirmişti biraları. Tabii ki inanılmazdı. Çok güzeldi. Ama onu güzel yapan şey sadece hani lezzeti, içindeki kompleks tatlar vesaire onlar değildi aslına bakarsanız. O hikayesiydi güzel olan. O da adamın yapmaya çalıştığı şey. Zaten hep topu 1000-2000 şişe falan çıkarmış. Gayet sayılı. Bunlar karşınıza çıktığında kaçırmayın. Onu söyleyebilirim. Belli bir şey yaratmaya gerek yok. Çünkü dünyada kral bira almış başını bambaşka yerlere gitmiş. Biz daha çok yolun başındayız.
Bunu aslında şöyle alabiliriz abi. Bazen dükkanda da oluyor. İşte ya ben bira sevmiyorum. Bira içmiyorum. Açık olun çünkü yani biz Türkiye'de birayı tek bir bira olarak tanıdık ama inanılmaz varyasyonları var, inanılmaz farklı şeyleri var. Aslında bu dediğim biraz oraya geliyor. Abi ben bira sevmiyorum demeyin. Farklı bir şey varsa gerçekten denemek lazım. Ya Belçika diyorsun. Belçika'da meyveli bir bira kesinlikle içilmesi gereken bir şey bence mesela. O yüzden biraz orada sınırları aşıp farklı bir şey denemek, o kutunun dışında düşünmek aslında çok daha değerli olabiliyor. Belki o bira sevmiyorum diyenlere gelebilir abi senin bu cevabın.
Gelebilir. Hikayelerin ve hikayelerin sizde yaratacağı deneyimlerin peşinden koşun. Yani biraz hikayeye bakın. Hikayeler enteresan olabiliyor.
Mekan servis eden insan, ortam bambaşka tatlar, damakta şeyler bırakabiliyor. Açık olmak lazım hepsi.
Tam olarak onu söyleyecektim sanırım. Bana sorsalar en sevdiğim bira vesaire böyle bir şey yok benim için. Yani benim için biranın nerede içildiği, kiminle içildiği, hangi müzik dinlerken içildiği, içildiği sırada içerideki ışığın nasıl olduğu, sohbetin hangi konu üzerine olduğu hepsi çok önemli. Yani bunların hepsi deneyim. Bira sosyal bir içecek. Tamam evde yalnızken de içiyoruz bazen o ayrı ama tarih boyunca hani sosyalleşmenin bir parçası. Yani pub'un bir parçası olmuş, pub'in bir parçası olmuş bir içecek. Dolayısıyla ne içtiğinizden çok hangi deneyim ortamında içtiniz çok önemli. O yüzden benim en sevdiğim bira değişiyor yani. İçtiğim sırada hangisiyle mutluysam o en sevdiğim bira oluyor o anda. Aynı bira bazen çok kötü bir deneyim de bırakabiliyor ağzınızda.
Yani İzmir kordonunda içilen bira en güzeldir abi o yüzden. Bu arada pub kelimesinin de public house'tan geldiğini söyleyelim aslında o da.
Bu da böyle bir bilgi diyorsun abi
kenara. Bu da böyle bir bilgi araya sıkıştıralım abi.
Eyvallah. Ben. Bir de işte bu ilk hani bira üreticisi bilgisi de güzeldi. Bence bu bölümde de yine kenara güzel notlar da aldık. Bir de bu dünyada işler nasıl ilerliyormuş onu da daha da iyi şekilde anlamaya katkı sağlayan bir bölüm oldu tekrar. Noyan ağzına sağlık abi çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğin bir şey varsa alabiliriz yoksa kapanışa geçebiliriz.
Beraber yürümeye devam ediyoruz. Çok teşekkür davet ettiğiniz için.
Her zaman.
Teşekkür ederiz. Koray senin var mı abi?
Yok abi çok teşekkür ederim. Keyifli oldu yine. Nice devamını diliyoruz.
İnşallah. Evet sevgili dinleyicilerimiz bu bölümün de sonuna geldik. Yine umuyoruz ki sizler için de böyle keyifli, gayet böyle bu dünyayı daha da iyi yakından tanımanızı sağlayan ve biraz aslında kutunun dışında düşünmeyi de çok konuşmuştuk. Bu konuda da tetikleyen, size yardımcı olan güzel bir bölüm olmuştur diye ümit ediyorum. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.